Ayrım 14. İkinci Adam. 1950-1964. Üçüncü cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 190. İnönü ne diyor? 6-7 Eylül olayları dolayısıyla İnönü Meclisi 12-13 Eylül günleri devam eden müzakerelerde söz aldı. 12 Eylül'deki konuşması kısa ve bekleyici, hatta birleştiricidir. Bugün millet ve devlet olarak şan ve şerefle parlayan varlığımızı savunmaya mecburuz. El birliğiyle, adaletle talimi kurtarmalıyız. Büyük Millet Meclisi temiz bir vatan kaygısının kaynağı olarak bütün milletin gayretlerini eğer isterse kendi etrafında toplayabilir. Bunlar hatta iktidara el birliği ile eli uzatan itidalli sözlerdir. Fakat iktidara da düşen vazifeler vardır. Hadiselerin her tarafı karanlıktır. Bu kadar tertipli ve teçhizatlı bir tecavüz ne vakitten beri nasıl hazırlanmıştır, serbestçe nasıl gelişmiştir? Hep bildiğimiz utanç ve elem verici tereddüt mevzularını tekrarlamayacağım. Ama hadisenin hazırlanış, ilerleyiş seyrinin mutlaka meydana çıkmasını isteriz. Meydana çıkacak hakikatlerin Büyük Millet Meclisi'ni ve büyük milletimizi hakkıyla aydınlatmasını örfü idare eden mesul olan şerefli askerlerimizden kesin olarak beklerim. İnönü bu konuşmasında örfü idarenin Ankara'da teşmil olunmamasını, Ankara'daki olayların bunu gerektirecek mahiyette bulunmadığını, bu nedenle Ankara'da normal hayatı kısıtlayacak kararlara gidilmemesini, meclisin bu nazik zamanlarda dağılmayarak seyrek de olsa Ankara'da faaliyetine devam etmesini ister. 12 Eylül müzakerelerine böyle katılır. Fakat hükümet daha ilk adımda ve işe izah bulamayınca, hele Köprülü'nün hükümet adına yapılan tertipsiz, dengesiz, çelişmeli beyanları havayı karıştırınca, 13 Eylül 1955 müzakerelerinde İnönü tekrar söz alır. O günkü sözleri daha uyandırıcıdır. Sayın Köprülü beyanatında hadisenin haberimiz vardı. Ne yapacağımızı bilmiyorduk dedi. Bu kaydolunacak bir keyfiyettir. Biz hiç haberleri olmadığını zannediyorduk, bu bir. İkincisi, tahkikat başlamıştır. Neticelerin bir kısmını biliyorduk ama söyleyemeyiz dedi. Sayın Başbakan'ın beyanatından da hadiseden, birayetinden malumatlar oldukları anlaşılıyor. Halbuki biz bütün bu tertiplerden hükümetin haberi başında var mıdır yok mudur buralarını meçhuliyet içinde görüyorduk. Bütün bu hadiseler Büyük Millet Meclisi'nin hadiseleri takip etmek için içtima halinde bulunmasını zaruri kılar. Evet, öyleydi. Fakat hükümet daha serbest kalmayı tercih etti ve tahkikat sonuçları meclise getirilmeden meclisin tatiline gidildi. Zaten bu toplantı nihayet sadece örfi idare ilanının tasdiki içindi. Bu olaylar olur ve bu sözler konuşulurken ana muhalefet partisinin yayın organı olan Ulus kapalıydı. Hükümet kullandığı bir yetkiyle Ulus'u kapatmıştı. Ankara'da daha 9 Eylül 1955'te örfü idare ilan olunmuş ve başına General Hamit Bingöl getirilmiş bulunuyordu. Ulus ancak 19 Eylül'de yeniden çıkabildi ve tabii ileride tekrar kapatıldı. 6-7 Eylül olaylarının tahkikat sonuçları ve bu arada uzayıp giden fakat anlaşıldığına göre hiçbiri ortaya bir sorumlu çıkarmayan tebliğler, tevkifler ve yargılamalar üzerinde durmayacağız. Bu yılan hikayesi de zaten bir süre sonra tavsadı, unutuldu, silindi gitti. Hükümetin tutumu da ancak bunu icap ettiriyordu. Konu Millet Meclisi'ne tekrar 13 Ocak 1956'da ve daha başvekille dahiliye vekili için meclis hakkata açılması talebiyle getirildi ve ekseriyetin oyları ile reddedildi. Bu defa da 28 Şubat 1956'da 6-7 Eylül hadiselerinden zarar görenlere tazminat ödenmesi konusu dolayısıyla meclis kürsüsünde yeni tartışmalar oldu. Zaten başlıca zarar görenler gazetelerle veya vali ve başvekil tarafından nazikane kabul edilerek bu tazminat haklarını millete bağışlıyorlardı. İşte 6-7 Eylül olayları işi böylece tarihe karıştı. Şimdi biz bu olaylara vesile verdiği söylenen, milli hissiyatı galeyana getirdiği ileri sürülen ve 6-7 Eylül olaylarında hangi dükkanın vitrininde Kıbrıs Türk'tür sözlerini taşıyan yeşil bir harita varsa o dükkanı tahripten, yağmadan kurtaran Kıbrıs ve Kıbrıs'ın hikayesi üzerinde de durmalıyız. Kıbrıs'ın hikayesi. Yaşadığımız devirde Türkiye bakımından Kıbrıs'ın öyküsü, beklenmeyen bir zamanda, beklenmeyen bir sürüklenişin, baştan sona bir anlaşmazlığın ve hiçbir gün realist bir açıklık kazanmayan bir hedefsizliğin öyküsüdür. O kadar ki biz Türkler yıllardan beri Kıbrıs'ta bir şeyler cereyan etmekte olduğunu biliriz. Fakat Kıbrıs hakkında bir takım zulüm ve cinayet öyküleriyle devamlı bir duygululuk içinde tutulan ulusal heyecan da dalgalanışlarından başka hiçbir şey bilmeyiz. 8. Şu bilinmeyen Kıbrıs. Kıbrıs davası İnönü'nün hem DP devrindeki son muhalefet yıllarında hem de 27 Mayıs sonrası ve koalisyon evrelerinde kendisini ve siyasi hayatını işgal eden bir meseledir. Yani ikinci adamın hayatında Kıbrıs'ın ve Kıbrıs'la ilgili problemlerin önemli yeri vardır. Bu dava o da karışmıştır. hem de ne oldukları ve ne yönde gelişecekleri bir türlü ve hiçbir zaman açıklığa bağlanamayan siyasi diplomatik problemlerden başka bir gün onun emriyle Kıbrıs'ta bir hava bombardımanına kadar. Fakat bütün bunları tarihi ve kronolojik bir akış içinde ana hatlarıyla özetleyebilmek için burada ve evvela Kıbrıs hakkında bazı bilgiler vermeliyiz. Çünkü biz Kıbrıs hakkında gazete ve radyo edebiyatı olarak daima bir şeyler okur ve dinleriz. Ama Kıbrıs'ın gerçek durumu, adanın yerleşme vaziyeti, toplumun ekonomik yapısı ve davaları hakkında hemen hiçbir şey bilmeyiz. Bir takım basit, karışık olaylar ve haberlerden başka. Onun için burada biz Kıbrıs'ın ilk önce bu cepheleri hakkında özel malumat vereceğiz. Buna ihtiyaç vardır. Çünkü düşünmelidir ki mesela biz de Kıbrıs'ın ekonomik yapısı ve bu yapı içinde Türk İslam nüfusunun yeri hakkında bile hemen hiç yayın yapılmamıştır. Kıbrıs'a ilk insanlar Anadolu'dan göçtüler. Kıbrıs'a en ilkel insanın yani taş aleti kullanarak yaşamış ilk yaratıkların yahut yontma taş Paleolitik devrinin nişanelerine sanıyorum ki rastlanmamıştır. Bu yontma taş devrini takip eden Neolitik cilari taş devrinin işaretleri ve iskan kalıntıları ise bulunmuştur. Bunlar zamanımızdan 5500-6000 yıl öncelerine kadar varan eskiliktedirler. Belirtiler bu ilk insanların Anadolu'dan adaya geçmiş olduklarını göstermektedir. Vergi Bedevi Kıbrıs Türk Tarih Kurumu Başkanı Kıbrıs Tarihi bu konuda ayrıca ve Hüseyin Metin'in Kıbrıs Tarihi'ni toplu bir bakış isimli eseriyle bu kitaplarda ve özellikle ilk kitapta gösterilen kaynaklara bakınız. Antakya'nın güneyindeki Ras Şamra, Şamraburnu mevkiinde çıkarılan Neolitik eserler mesela seramiklerle Kıbrıs Neolitik devri seramikleri arasındaki benzerliklerde bu varsayımı güçlendirmektedir. Tarsus'ta yapılan kazılarda çıkan seramiklerle Kıbrıs'ta mesela Kıhrokitiya'da çıkan eserler arasında da gene benzerlik tespit edilmiştir. Bu adı verilen yerde Neolitik devre ait çok dikkat çekici yapı kalıntıları bulundu. Hülasa Anadolu ile Kıbrıs arasında kökleri İsa'dan 3500-4000 ve zamanımızdan 6000 yıl kadar önceye varan maddi kültür, manevi kültür, dini heykeller, tanrıça heykelleri, bağıntıları göze çarpar. Henüz insanların bulunmamış olmaları lazım gelen Jeolitik devirlerde ise Kıbrıs'ta Anadolu arasında bağlantılar daha aşikardır. Çünkü bu devirlerin ilk kademesinde Kıbrıs adası yahut Mastifi doğrudan doğruya Anadolu karasının içindeydi. Daha sonra Anadolu'ya bağlı bir yarımada halini aldı. Nihayet bugünkü ada şekline girdi. Bunların ayrıntılı hikayesi üstünde tabii durmayacağız. Profesör C. Alagöz, Kıbrıs'ın Anadolu ile ilgisi. Bugün Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de ve doğudan batıya doğru uzanan 9282 km² yüzeyinde bir toprak parçası teşkil eder. Güney Anadolu'da Anamur'a mesafesi 40 mil, doğu batı uçları arasında en uzun mesafe 137 ve kuzey ile güney kıyıları arasında en uzun mesafe 60 mildir. Kıbrıs kendi tarihini çok ad değiştirmiştir. Bu son adın aslı ta Akatça'ya, Mezopotamya'da bir krallık, Babil'den önce. Ya kadar götürülür. Gerçekten de Kıbrıs'ın tarihinde bir Mezopotamya, Asur hakimiyet devri de vardır. Osmanlılar adayı Latinlerden, Venedik Cumhuriyeti'nden aldılar. İlk önce ve 2 Temmuz 1570'te Limassol fethedildi. Sonra adanın fethi parça parça tamamlandı. Venedik Cumhuriyeti'nin hakimiyeti adada 1192'den beri devam ediyordu. Adada 3 asır kadar bir Latin hanedanı, Lüzinyanlar hüküm sürdüler. Hatta bir aralık bunlar Kudüs kralları olarak da tanındılar. Venedikliler son Latinler olarak adanın hakimleriydiler. Fakat ada 1570'te Osmanlılara geçti. Ama bu adaya ilk Müslüman istilası değildir. Bizanslar zamanında da ada İslamiyet'in zuhurundan sonra ve Hazreti Ömer devrinde dikkati çekmeye başladı. Çeşitli zamanlarda 6. ve 10. asırlar arası 24 defa Müslüman saldırısına uğradı. Ondan sonra asırlarca süren Bizans-Arap mücadelesinde ada bazen Müslümanların kontrolünde kaldı, bazen Bizanslılara geçti. Bu mücadeleler 11. yüzyıl ortalarına kadar sürdü. Ondan sonradır ki sahnede Latinler göründüler. Fakat çeşitli Arap istila ve hakimiyetleri sırasında adada Müslüman nüfus da çoğaldı. Mesela Emeviler devrinde ve Ebu'l-Aber isimli Arap kumandanı adaya büyük sayıda bir Müslüman kitlesi yerleştirdi. Bu yerleşmelerle Osmanlı hakimiyeti devrindeki iskan ve benzeri hareketler ve bu arada yerli Hristiyanlardan bir kısmının İslamlaşması sonunda Kıbrıs'ta bugünkü İslam Türk Kıbrıslıların esas kitlesi meydana geldi. Nitekim bugün Kıbrıs başlıca olarak Rum ve Müslüman Türkler tarafından iskan edilen bir toprak parçasıdır. Ada 1878 Berlin Konferansı'na, yani 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nin sonuna kadar devamlı olarak Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Fakat Berlin Muahidesi'nin zorunlu kıldığı İngiliz-Osmanlı özel anlaşmalarına göre adanın fiili hakimiyeti İngiltere'ye geçti. Ada da Osmanlı hakimiyeti şekilden ibaret kaldı ve ada Osmanlı hükümetinin hukuki bünyesinde bir mümtaz eyalet, yani imtiyazlı ve özel bir idare şekline tabi vilayet haline aldı. Kıbrıs, devlete senede 900 bin altın kadar bir de vergi verecekti. Bu durum 1914 yılına, yani Birinci Dünya Harbi'nin başlamasına kadar sürdü. 1914'te İngilizler adayı resmen ilhak ettiler. Bugünkü Kıbrıs ihtilafının temelinde işte bu ilhak şekli yatar. Çünkü Türkiye, Lozan Muahidesi'nde ve bu muahedenin 20. maddesiyle Kıbrıs'ın bu ilhakını tanıdı. Bu madde şöyledir. Madde 20. Kıbrıs'ın Britanya hükümeti tarafından 5 Teşrin Nisani, Kasım'da ilan olunan ilhakını Türkiye tanıdığını beyan eder. Zaten bu fiili bir vaziyetin ifadesinden ibaretti. Kıbrıs, misak-ı milli sınırları içinde de değildi. Anlaşmanın 21. maddesi ise adadaki Türk uyrukların hukuk ve ahkamını tayin eder. Fakat buna rağmen Türk çevreleri, kökleri ta 1878 anlaşmasına kadar varan bazı kayıtlardan faydalanarak ada Müslüman ve Türk hükümeti için, özellikle İngiltere'nin adayı, Türkiye'nin muvafakatı olmaksızın başka devletlere terk edemeyeceği hakkında bazı ahkam savunmaktadır. Rakamlarla Kıbrıs. Adanın bugünkü durumu ve asıl adadaki Türklerin toprak mülkiyeti ve nüfus bakımından vaziyetleri hakkında elimizde 1960'tan önce hazırlanmış bir belge vardır. Bu da Kıbrıs Türk Cemaatinin İktisadi Meseleleri ismi altında tertiplenen İKA, İktisadi ve Ticaret Haberleri Ajansı, Ankara Yenişehir, derleyen Ziya Tansu. Kıbrıs Türk Cemaatinin İktisadi Meseleleri, Hususi Rapor, 7-6-1969, Ankara. Değerli incelemedir. İnönü'nün koalisyon başvekilliği zamanında yayınlanan ve Kıbrıs İşleri Hususi Komitesi tarafından hazırlanıp siyasi metin ve vesikaları veren İngiliz Cyprus adlı eser veya raporu burada ayrıca hatırlatmalıyız. Bu rapor bilhassa Kıbrıs için ilgi çekici bir demografik durum haritası verir. Zaten basın ve devlet çevrelerince bu konuda başlıca bir tetkik veya derleme de yayınlanmamıştır. Bu raporda derlenen bilgilere göre Kıbrıs'ta 1956 sayımına göre nüfus şöyle dağılıyordu. Kıbrıs'ta nüfusun dağılışı 1956 sayımlarına göre. Rum cemaati 416.986, %78.6. Türk 92.642, %17.6. Diğer 19.251, %3.8. Toplam 128.879, %100. Kıbrıs'ta Müslüman Türklerin azınlık, ekaliyet durumu da nüfus dağılışından ileri gelmektedir. Kıbrıs'ta anlaşmazlıkların çıkmasından sonra bu durumun gerek göçler, gerek Kıbrıs'a Yunanların akını dolayısıyla aleyhte değiştiği maalesef bir gerçektir. Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu bu istatistik rakamlarına itiraz etmişlerdir. Bu federasyonun kendi tarafından yapılan sayımlara göre Kıbrıs'ta Türk nüfusu 92.642 değil 113.000'dir. Ama bu rakamların hangisi doğru olursa olsun göze çarpan şudur. Daha doğrusu Kıbrıs anlaşmazlıklarının meydan almasından önce şu idi ki Kıbrıs Müslümanları adanın hemen bütün kitlesine yaygın yaşıyorlardı. Bilhassa köylerde yerleşmiş bulunuyorlardı. Bunu daha iyi canlandırabilmek için evvela Kıbrıs'ta arazinin genel dağılışını verelim. Kıbrıs'ta arazinin istifade şekillerine göre dağılışı. Şahsa ait arazi 4.130.916 dönüm. Umumi araziye nispeti %66. Hükümete ait ormanlar 1.306.010 dönüm. Umumi araziye nispeti %17. Mera ve hükümete ait boşluk 698.280 dönüm. Umumi araziye nispeti %10. Şehirler, nehir yatakları ve yollar 484.116 dönüm, umumi araziye nispeti %7, toplam 6.919.322 dönüm, umumi araziye nispeti %100. Şahsa ait ekilebilen arazinin %33'ü, yani 1.495.203 dönümü Türklere aitti. Bu arazinin %5'i bütün sene sulanabilir arazidir. Bir %10 kadarı da suların bol mevsimlerinde sulanabilir. Diğer kısım sulanamayan topraklar halindedir. Kıbrıs'ta Türklerin %75'i çiftçilikle iştigal ederlerdi. Ederlerdi diyoruz çünkü bugün bu durum büyük ölçüde değişmiştir. Karışıklıkların çıkarılmasından sonra köylerini terk etmek ve emniyet bölgelerine sığınmak zorunda kalan pek çok Türkler bugün fiilen çiftçilikten çıkmışlardır. Yardımla yaşayan insanlar durumuna düşmüş bulunmaktadırlar. Kıbrıs'ın toprak Kıbrıs'ta toprak bol ve ucuz değildir. Arazinin dönümü yani dekarı ortalama 30 sterlin yani 1000 Türk lirası kadar değer gösterir. Hatta buna bir başka cihetten bakılırsa bugün Türklerin dilinde ve ortalama değerde 45 milyon sterlin yahut 1,5 milyar liralık arazi var demektir. Kıbrıs'ta 627 köy bulunmaktadır. Bu köylerin içinde Türklerin dağılışı yani ve 1956'daki duruma göre köy nüfusunda Türklerin yeri o zaman şöyleydi. Türk nüfusunun köylerde dağılışı. Türklerin teşkil ettiği yüzde nispeti %80 ile 100'ü Türk olan köy sayısı 135. %50 ile 80'i Türk olan köy sayısı 18. %1 ile 50'si Türk olan köy sayısı 97. Bu son rakama tetiş dolayısıyla halen yerlerini terk etmiş bulunan 20 köyde dahildir. 1959'dan sonra çeşitli yerlerden merkeze göçen ve köyleriyle topraklarından olan Türklerin sayısı dahil değildir. Bunlar büyük bir yekün tutmaktadır. 1957 itibariyle Kıbrıs'ın gayri safi zirai geliri 22 milyon sterlindi. Bunda Türklerin payı 7 milyon küsur sterlinle %33'tü. 30 bin kadar olan kocabaş hayvanların yine aynı tarih itibariyle %17,5'u ve yarım milyon kadar olan koyun ve keçinin 175 bini Türklere aitti. Bu surette de Türklerin toprak ve hayvan varlığının para olarak ifadesi o tarihte 47 milyon sterlin yani 1 milyar 200 milyon kadarlık bir yeküne yükseliyordu. Bu rakamları ve konuyu daha fazla uzatmamak için şöyle bir tablo ile derlemek ve vermek faydalı olacaktır. Kıbrıs nüfus ve varlık durumu. Bütün arazi dönüm Türk yok, Rum yok, yekün 6 milyon 919.392. İşlenebilir arazi dönüm Türk 1 milyon 495.203. Rum 3 milyon 35.783, yekün 4 milyon 530.986. Nüfus Türk 92.642, Rum 416.986, yekün 509.628. Köy adedi Türk 135, Rum 211, yekün 346. Zirai gelir sterlin 1957, Türk 7 milyon 206.437, Rum 14 milyon 631.253, yekün 21 milyon 837.690. Kooperatif sayısı Büyük Kooperatif İstihlak Şirketleri Birliği ile Harup, Keçi Boynuzu, Patates, Portakal, Alkol ve Şarap Birlikleri, Sütçüler Birliği İstihsal Kooperatifleri Teşkilatı. 1957, 199 Türk, 713 Rum, 912 Yekün. Buraya kadar verdiğimiz ve sanıyorum ki gerek halk ve gerek basınımız için pek de bilinmeyen özetlemeler bize Kıbrıs'ın ve Kıbrıs'taki Türklerin nüfus, toprak ve ekonomi bakımından vaziyetleri hakkında az çok malumat vereceklerdir. Bu rakamlarda 1956-1957 tarih başına almamız ise şunun içindir ki o tarihten sonra çeşitli tarihler doğru yanlış, çeşitli manevralarla bozulan bu durum şimdi herhangi makul ve açık bir hale aksettiremeyecek kadar bozulmuştur. Ve durum maalesef tamamen Türklerin aleyhine olarak bozulmuştur. Bugün bütün şartların Kıbrıs Türk Müslümanlarının aleyhine olarak her gün biraz daha güçleştiğini görmemek elbette ki kabil değildir. Şimdi biraz da olayların bu gelişmesini özetleyelim. Rum direnişi başlıyor. 1570'ten 1878'e kadar Osmanlı toprağı sayılan Kıbrıs, 4 Haziran 1878 anlaşması ile fiilen İngiliz idaresine intikal etmişti. 12 Temmuz 1878'de ada hazin bir törenle İngilizlere teslim edildi. Ada bir yüksek komiserin idaresine geçiyor fakat bu yüksek komiserin yanında idari ve teşrii işler için iki mahalli meclis bulunuyordu. Bir de Kıbrıs Anayasası çıkarılmıştı. Meclisler, Kanunlar Meclisi, Legislative Council ve İcra Meclisi, Executive Council, Adalet, 1878 sonunda çıkarılan 252 maddelik bir yüksek mahkeme nizamnamesi ve buna müteferri ahkam ile yürütüldü. Rum ve Türk temsilcileri nüfus nispetinde işe atanıyorlardı. İngiltere 29 Ekim 1914'te ve İtilaf Devletleri safında harbe girdikten sonra Türkiye'nin de muhasım devletler arasında yer almasından faydalanarak 5 Kasım 1915'te Türkiye ile yapılmış olan 4 Haziran 1878 anlaşmasını feshetti. Kıbrıs'ın İngiltere'ye ilhakı ilan edildi. 1925'e kadar ada yüksek komiserlerle idare edildi. Fakat 1925'te Kıbrıs sömürge nizamnamesi içine alındı. Resmen sömürge ilan edildi. Adalet, eğitim ve basın kanunlarında bazı değişiklikler yapıldı. 1931'de Kıbrıs Rumları İngiliz idaresine karşı bir isyan alevlendirdiler. Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması yolundaki sistemli propaganda ve direniş işte bu isyanla açığa vuruldu. Bu mücadelede Kıbrıs Kilisesi teşebbüsün başında yer alıyordu. İsyan Ekim 1931'de patlamıştı. İlk olarak Rum ruhanileri İngiltere ile işbirliğinden çekildiklerini mevcut idari meclislerden istifa etmekle açıkladılar. Biz Yunan bayrağı altında yaşamak istiyoruz sloganı o sırada ilan edildi. İngiltere isyana karşı koydu. İsyanı öncülük edenleri adadan sürdü. Bu isyana katılmamalarına rağmen Türklere de şamil olmak üzere bazı sert tedbirler aldı. Bu baskı 1943'e kadar sürdü. 1948'de halk lehine bazı yeni teşkilat ve tedbirlere geçildi. Ama şunu kaydetmeliyiz ki gerek Türk aydınları gerek Türk halk kitleleri o sıralarda adadaki bu gelişmelerin hemen tamamen dışında kaldılar. Yahut da aktif bir durum almadılar. Aslında askerlik de olmadığı ve ada 1. ve 2. Dünya Harplerinin dışında kalıp memlekette geniş zirai ve ticari hareketler de geliştiği için Türk halkı için günlük şikayet konuları çok fazla değildi. Ama gene işte bu devrededir ki Kıbrıs'ta ve tabii daha ziyade Rumlar arasında komünist cereyan genişledi. Bu hareket Kıbrıs'ın iç ve hatta dış siyasetinde ayrıca bir unsur oldu. 1949'dan itibaren Rumlar Londra'ya zaman zaman heyetler göndermeye ve İngilizlerle kendi istekleri üzerinde temaslara başladılar. Şimdi Kıbrıs Cumhurbaşkanı olan ve Kıbrıs'ta 1950'deki özel plebisitten sonra başpiskoposluk tahtına getirilen Makarios III parlamaya başlaması da bu tarihlere rastlar. 20 Ekim 1950'de Kıbrıs Ortodoks Kilisesi arşivekline seçilen bu 37 yaşındaki papaz Makarios şöyle yemin edecektir. Milli bağımsızlığımızın gerçekleşmesi için mücadele edeceğime ve Kıbrıs'ı anavatan Yunanistan'ı ilhaktan asla vazgeçmeyeceğime yemin eder. Bu plebisit kilise tarafından da gayri resmi olarak yapılmıştı. Buna 224.700 Rum katılmış ve 215.000'i adanın Yunanistan'ı ilhakı lehinde oy kullanmışlardı. Bu ilhak gayretleri Türkler tarafından tabii şiddetle reddedildi. Fakat Makarios III bir süre sonra olayların kendi lehlerine geliştiğini gördü. Tam bir siyasi lider sıfatını takınarak 17 Nisan 1953'te ada valisi Sir Andrew Wright'la bir mektupla müracaat etti. Bu plebisit neticelerinin tanımasını veya yeni ve resmi bir plebisit yapılmasını istedi. Vali cevabında bu talepleri kesin olarak reddetti. Böylece de İngiltere ve Adalı Rumları münasebetleri daha da keskinleşti. İşte Türk aydınları arasında milli hareket bu sırada güçlenmeye başladı. Sert tedbirler biraz yumuşadıktan sonra yapılan belediyeler seçimlerini bu aydınların önde gelenleri az çok bir birlik havası içinde katılmışlardı. Hatta seçimlerden sonra Katak adında bir Türk siyasi partisi de kuruldu. Parti içinde iki cereyan belirdi. Bir akımı İngilizlerle meşru yollardan mücadeleyi tercih ediyorlardı. Bu hareketin başında Doktor Fazıl Küçük vardı. Diğer cereyan daha uzlaşıcı ve yumuşak yollarla maksada varma peşindeydi. Nihayet bu parti ikiye bölündü ve Doktor Fazıl Küçük de arkadaşları KMTHP yani Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi'ni kurdular. Sene 1948'dir ve ondan sonra Türk halkının mücadele hareketinde bu parti daima önde gidecektir. 14. ayrımın sonu sayfa 203.